Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal-i hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümanın dinimizin beş temel esasından birini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolculuklarının devam ettiği günleri yaşıyoruz. İşte bu sebeple bugünkü sohbetimizde biz de hac konusunu ele alacak, haccın önemi ve sembolleri konusunda bilgiler sunacağız sizlere dilimizin döndüğünce. Öncelikle şunu ifade edelim. Hac etmek İslam'ın beş temel esasından biridir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır hac. Ali İmran suresi 97. ayet-i kerime bunu bildirir. Şayet bir Müslüman hacca gidebilecek güç ve imkanı bulabiliyorsa bu çağrının, bu davetin doğrudan muhatabıdır. Fazla geciktirilmeden bu görev yerine getirilmelidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kabul edilmiş bir hac, yani hacc-ı mebrur, bütün varlığı ile dünyadan daha hayırlıdır. Kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir. Kim hacc eder, kötü söz konuşmaz, istikametten şaşmazsa, annesinden doğduğu günkü gibi bütün günahlardan sıyrılır. Hacerül Esved, yakutlardan bir taştır. Kıyamet gününde haşrolunacak, yaratılacak ve kendisini sadakatle ve hakkıyla selamlayanlara şehadet edecek, şahitlik yapacaktır. Mescidimi ziyaret eden kimse, beni sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Mescidimi ziyaret eden kimse, beni sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Benim şu mescidimde, yani Mescid-i Nebi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram yani Kabe, Mescid-i Haram dışında herhangi bir mescitte kılınan, herhangi bir camide kılınan bin namazdan daha hayırlıdır buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Sözlerimizin başında bu kutlu davete icabet ederek bu yolculuğa niyet etmiş bahtiyar insanları selamlıyorum. Mevlam niyetlerini ve haclarını ve diğer bütün amellerini kabul buyursun. Vücutlarına sıhhat, ömürlerine bereket ihsan eylesin ve hayırlı, kazasız, belasız bir yolculuk ihsan eylesin onlara. Ve görevlerini hakkıyla eda ederek sıhhat ve afiyet içerisinde ülkemize ve sevdiklerine tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bu ulvi görevi yerine getirmeyi sizlere de Rabbim nasip eylesin inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bu sene ülkemizde hac için kayıt alınmamasına rağmen daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış olan 1 milyondan fazla insanımız hacca gidebilmek için sıra beklemekte. Bu vesileyle şunu söylemek isterim. Elde olmayan sebeplerle hacca gitme imkanı bulamayan kardeşlerimiz asla ümitsizliğe düşmemeli. Bilinmelidir ki hacca gidebilme imkanını bulmanın sevinciyle hacca gidememenin yüreğinizde oluşturduğu hüzün arasında aslında inşallah Allah indinde, Allah katında, Allah yanında fark yoktur. İmkan bulmanız halinde niyetiniz belli olması sebebiyle Rabbim sizleri de niyetinizle ödüllendirecektir. Buna inanın değerli dinleyicilerimiz. Programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Hocamız bugün Ayet-el Kürsi'yi yani Bakara suresinin 255. ayetini okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. El-Hayyul Qayyum. La ta'khuzuhu sinatun ve la nawm. Lahu ma fis semawati ve ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir Müslüman için hac yükümlülüğü Yüce Allah'ın yoluna gücü yetenlerin hac etmeleri insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Ali İmran suresi 97. ayeti ile farz kılınmıştır. Bu ayet indiği zaman Allah Resulü ashabına "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı." buyurmuş ve "Hacca gitmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hacca gitmeyi engelleyici bir İş ortaya çıkar" sözleriyle uyarıda bulunmuştur. Haccın önemine işaret eden Peygamber Efendimiz "Men hacca hezel beyt felem yerfuz velem yefsuk reca'a keyevmi velettuhu ummuhu" buyurmuştur. Allah rızası için hac yaparken kötülük işlemeyen kimse anasının onu doğurduğu günkü gibi günahsız haline dönmüş olur, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kabul edilmiş bir haccın karşılığı cennet olduğu müjdesi de yine Peygamber Efendimiz'e aittir. El haccu mebrur leyse lehu cezaun illel cenneh. Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı ancak ve ancak cennettir. Bu bize yetmez mi bir Müslüman için? Söyler misiniz? Değerli dinleyicilerimiz, hac sembollerinden en önemlisi ihramdır. İhram, Allah nezdinde mal, mülk, madde ve metanın hiç sayıldığı, bütün Müslümanların bu kutsal iklimde kardeş olduğunu ifade eder. Birini diğerinden ayrıcalıklı kılan, üstün gösteren hiçbir işaret yoktur artık. Artık dünyevi elbiseler çıkartılmış, ortaya sadece kimlikler ve kişilikler konulmuştur. Diğer bir ifadeyle kişilikleri çoğu zaman örten, şahsiyetleri gizleyen süslü elbiseler atılmış, takva elbisesi esas alınmıştır. İhram yasakları sadece insanları değil, canlı ve cansız hemen her şeyi kapsamaktadır. Bütün hayvanlar, bütün bitkiler ve hatta Allah'ın müminlere bahşettiği bütün tabiat ve çevre dokunulmaz bir sit alanıdır artık. Allah Resulü'nün talimatı gereği Mekke'nin otu dahi koparılmaz. Ağacı kesinlikle kesilmez. Av hayvanları ürkütülüp rahatsız bile edilmez, edilemez. İhrama giren hacı adayı lebbeyk, Allahümme lebbeyk derken kendisini Kâbesine çağıran Rabbinin tam huzurundaymış gibi hisseder. Tıpkı Resul-i Ekrem gibi, buyur Allah'ım buyur, emrindeyim, buyur Allah'ım, senin hiçbir ortağın yoktur, buyur Allah'ım, şüphesiz hamd sana mahsustur, nimet de senindir, mülk de senin, senin hiçbir ortağın yoktur der. Davetini duydum, emrine uydum, huzuruna geldim, bütün benliğimle ve içtenliğimle emrindeyim hissiyatı içinde bunu bütün davranışlarıyla da göstermeye, ortaya koymaya çalışır. Bu sözler telbiye dediğimiz lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. İşte telbiye dediğimiz bu sözler dünyanın dört bir yanından gelen renkleri, dilleri, ülkeleri ve kültürleri farklı fakat hedef ve gayeleri aynı olan milyonlarca Müslümanın hep birlikte seslendikleri ortak bir ant, ortak bir paroladır ve kutsal iklimde sürekli yankılanır. Bir Müslüman telbiye getirdiğinde, telbiyeyi söylediğinde yeryüzünün her bir tarafında, sağında ve solunda taş, ağaç, toprak ne varsa hepsinin onunla birlikte telbiye getirdiğinin bilincindedir. Haccın en önemli şiarı olan telbiye ile hacı kaygısız bir şekilde teslim olduğunu haykırmıştır. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, buyur Rabbim, emrine amadeyim diyerek hem sözüyle hem de eylemleriyle her ne emrolunduysa yapmış, haramları terk etmekle kalmamış, ihramla birlikte, o takva elbisesiyle birlikte bazı helalleri bile terk etmiş, onlardan bile uzak durmuştur. Mikattan geçen, ihrama bürünen ve ilgili yasaklara harfiyen uyan hacı, Allah'ın İnsanlar için bir dayanak yaptığı saygın ev Kabe'ye varır. Kabe'ye kavuşmak vuslatı, bir anlamda Allah'a kavuşmayı temsil eder. Orası Allah'ın evim dediği bir mekandır, makamdır, Beytullah'tır, Allah'ın evidir. Hac ibadetinin yapıldığı mekanların merkezi Kabe'dir. Allah için herhangi bir mekan söz konusu olmadığı halde Allah için herhangi bir mekan söz konusu olmadığı halde Rabbimiz Kabe için evim buyurmak suretiyle orayı şereflendirmiştir. Hac ile ilgili bir sohbet içerisinde mutlaka zikredilmesi gereken konulardan birisi de tavaftır değerli dinleyicilerimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanına göre Kabe'yi tavaf etmek namaz kılmak gibidir. Ancak tavafta konuşabilirsiniz. Namazda konuşamazsınız. Tavaf esnasında konuşabilirsiniz. Kim tavaf esnasında konuşursa sadece hayırlı şeyler konuşsun buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Cemaatle kılınan farz namazlar dışında tavaf ibadeti günün her saatinde kesintisiz devam eder. Farz namazların kılınışı hariç kesintisiz devam eder. Tavafın başlama 24 saat devam eder. Tavafın başlama noktasını göstermek gibi pratik bir faydası bulunan Hacerül Esved'in menşei, tarihçesi, mahiyeti ve manevi değeri hakkında bir kısım sembolik anlam taşıyan çok sayıda rivayet vardır. Bu rivayetlerde umumiyetle Hacerül Esved'in cennetten indirildiği, aslında sütten daha beyaz iken insanların günahları yüzünden karardığı anlatılır. Tirmizi'de ve Nesai'de geçen hadis-i şeriflerde. Allah kıyamet günü Hacerül Esved'i mahşer yerine getirecek, onun göreceği iki gözü, konuşacağı bir dili olacak ve kendisini selamlayanlara şahitlik edecektir kıyamet günü. Hazreti Peygamber tavaf ederken müsaitse Hacer-i Esved'i öper, değilse selamlayarak tavafa başlardı. Peygamber Efendimiz güçlü, kuvvetli birisi olan Hazreti Ömer'i zayıf bünyeli kimselere eziyet verebileceği gerekçesiyle Hacer-i Esved'i öpmek için izdihama karışmaması konusunda uyarmış, eğer boş ise istilam etmesini, yani selamlamasını, aksi takdirde tehlil ve tekbir ile geçip tavafına devam etmesini söylemiştir. Buradan beni dinleyen hacılarımıza, bundan sonraki dönemde hacca gideceklere, umreye gideceklere özellikle hatırlatmak istiyorum. Defalarca şahit olmuş birisi olarak hatırlatmak istiyorum. İnsanlar Hacerül Esved'i selamlamaktan daha öde öpebilmek, ona dokunabilmek, bu aşkı anlayabiliyoruz, bu aşkı takdir edebiliyoruz. Ancak işte bir elini dokundurabilmek için, bir yanına yaklaşabilmek için birçok insana, hacı adayına, tavaf eden birçok Müslümana eziyet çektirmekte, cefa çektirmekte, orada ciddi bir kargaşa, bir izdiham olmakta. Bundan da sakınılmasını özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifini de delil göstererek hatırlatmak istiyorum şu mikrofonlar kanalıyla. Hazreti Ömer Hacer-i Esved'e sesleniyor. Diyor ki, biliyorum sen bir taşsın. Ne zarar verirsin ne de fayda. Eğer Resulullah'ın, eğer Peygamberimizin sana dokunduğunu görmeseydim sana el sürmezdim diyerek eliyle dokunuyor ve o şekilde onu selamlıyor. Ve dokunamayanlar biraz önce söylediğimiz gibi elini, sağ ellerini Hacer-i Esved'e doğru gösterirler. Bismillahi Allahu Ekber diyerek Hacer-i Esved'i selamlarlar ve tavaflarına başlarlar. Tavaflarına bu şekilde devam ederler. Değerli dinleyicilerimiz, harem bölgesindeki sembollerden biri de yalçın kayalarla dolu sert ve yüksek, birçok dağa nispetle hayli mütevazi iki küçük kaya tepecikleri olan Safa ve Merve'dir. Safa ve Merve. Koşmak, hızlı canlı yürüyüş anlamına gelen say, çünkü Safa ve Merve arasında say yapılır. Hızlı ve canlı yürüyüş anlamına gelen say, hac ve umrede Kabe'nin doğu tarafındaki Safa tepesinden başlayarak Merve'ye 4 gidiş, Merve'den Safa'ya 3 geliştir. Toplam 7. Sa'yı aslı, niye yapıyoruz biz bunu? Sa'yı niye yapıyoruz? Sa'yı aslı, Hz. İbrahim tarafından ileride Kabe'nin inşa edileceği mevkiye getirilerek yavrusuyla baş başa bırakılan Hazreti Hacer'in yanındaki su ve azık tükenince oğlu Hazreti İsmail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hadisesine dayanır. Hazreti Hacer yavrusuna su bulabilmek için annelik sevgisi ve şefkatiyle sağa sola koşturdu. Su temin edebilecek birilerini görebilir miyim diye bu iki tepe arasında gidip gelmeye başladı. İki tepe arasındaki vadiye indiği zaman orayı koşarak geçiyordu o vadiyi. İşte bugün yeşil ışıklı direklerle işaret edilen ve hacıların koşar adımlarla geçtikleri yer Hazreti Hacer'in koştuğu o yerdir. Ve bu su arayışı ilahi iradenin hemen Kabe'nin yanı başından zemzem suyunu ikram etmesine kadar Rabbimizin devam etti. Say, Hazreti Hacer validemizin kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik İsmail'ine hayat verecek suyu arayışı gibi bir arayıştır. Ve orada Hacer rolünü canlandıran hacı 7 defa canla başla Hacer'deki telaşla, heyecanla, samimiyetle arar kendi İsmail'lerini kurtaracak olan o mana suyunu, eskilerin tabiriyle ab-ı hayatı. Memleketinde bıraktığı ciğer parelerinin açlığını, susuzluğunu giderecek olan o hayat suyunu, ahlakı, maneviyatı, ilmi, hayrı, hakikati ve hizmeti yeşertecek, kısaca nesillerimize hayat verecek manevi zemzemi araştırır. Bunun için dua eder, bunu diler Rabbimden. Sefa ile Merve arasındaki say bitince, umre veya hac yapanlar tıraş olmak suretiyle sembolik olarak kendi bedenlerinden bir parçayı feda ederler. Tıraş olarak, saçlarını keserek. Kabe'yi Tavaf ve Safa ile Merve arasında saydan sonra kalan hac görevleri Arefe gününden itibaren Arafat'ta, Müzdelife'de ve Mina'da yerine getirilir değerli dinleyicilerimiz. Arafat'ta Allah Resulüne hac nasıl olmalı diye sorduklarında Peygamber Efendimiz hac Arafat'ta bulunmaktır cevabını vermişti. Bu ifade bizim dilimizdeki vurgu ile söylenecek olursa tıpkı hac demek, Arafat demektir şeklinde anlaşılabilir, anlaşılmalıdır. Arafat'ın önemini vurgulayan bu hadis, orada geçirilen vakitlerin neredeyse haccın bel kemiğini oluşturduğunu anlatmaktadır. Hac Arafat'tır demek, hakikati bilmek, tanımak, anlamak ve kavramaktır. Diğer bir ifadeyle arif olmaktı. Marufa, marifete, marifetullah'a ermekti. Dirilişi, mahşeri, mahkeme-i kübra öncesi bekleyişi, ölmeden önce ölmeyi, hesaba çekilmeden önce muhasebe yapmayı bilmekti. Arif olan anlar, Arafat'ı idrak eden hacı olur. Arafat'ı kavrayan marifeti bulur. Arafat, arif olma yeridir. Arafat, marifeti yakalama yeridir. Arafat önce kendini bilme, kendini bulma deneyimidir. Vakfe, Arafat'ta vakfe yapıyor ya hacılarımız. Vakfe, duruş, bekleyiş demek. Vakarlı ve kararlı bir duruş. Arafat vakfesi, insanın kıyamet günü Allah'ın huzurunda bekleyişini hatırlatır. Vakfe, Arafat meydanında heyecanla korku ve ümit arası bir bekleyiştir. O müminin Rabbinin huzurunda imanla, sebatla, umutla gerçekleştirdiği bilinçli bir duruştur. Vakfe, insanların hesaba çekilmeden evvel nefisleriyle hesaplaşmasıdır. Adeta ahiretteki büyük mahkeme öncesi yapılan bir duruştur vakfe. Vakfe aslında Arefe günü zeval vakti ile güneşin batışı arasında. Arefe günü güneşin zeval vakti ile güneşin batışı arasında Arafat'ta bulunmaktır. Uygulamada ise Arefe günü akşama kadar süren canı gönülden yakarıştır. Günahlardan arınmadır, durulaşmaktır. Allah Resulü Arafat'a varınca öğleden önce meşhur veda hutbesinden bir kısmını burada okumuştur. Müslümanlar için bir çeşit insan hakları beyannamesi niteliğinde olan veda hutbesi aslında Hazreti Peygamber'in duruşunun en açık göstergelerindendir. O gün 100.000'den fazla Müslümana hitap eden Allah Resulü hutbesinde hem kendi duruşunu hem de Müslümanların duruşlarının nasıl olması gerektiğini ilan etmiştir, anlatmıştır, öğretmiştir bizlere. Allah Resulü Arafat'ta öğle ile ikindi namazlarını Mescid-i Nemire'de öğle vaktinde birleştirerek kıldıktan sonra devesine binerek vakfe yeri olan Cebelur Rahme'ye gitmiş. Orada devesinin sırtını kayalıklara vermiş, kıbleye yönelmiş ve güneşin batışına kadar dua ederek vakfesini yapmıştı. Rahmet elçisi Cebelur Rahme'nin yani Rahmet Tepesi'nin eteklerindeki kayaların önünde öğleden akşama kadar saatlerce kim bilir ne yakarışlarda bulunmuştur. İşte bilinçli bir vakfe, bilinçli bir duruş, vakarlı, kararlı, umutlu bir bekleyiş bu olsa gerek değerli dinleyicilerimiz. Arafat'ta vakfe, bütün dünya Müslümanların temsilen gelen heyetlerin oluşturduğu dünyada eşi benzeri görülmeyen bir zirvedir. Sadece halkı Müslüman olan ülkelerden gelenlerin değil, diğer ülkelerde yaşayan Müslümanların da katıldığı Dünya Müslümanları Kongresi'dir aslında. Geçmişte olduğu gibi dini, ilmi ve sosyal meseleleri konuşup çözüme kavuşturabilecekleri modern anlamda düzenli, disiplinli bir kongre olmasa da gönüllerin tanışması, ruhların uzlaşması vardır orada. Dilleri, tenleri, ırkları, renkleri, kültürleri ve coğrafyaları farklı olmasına rağmen inançları, duyguları, dertleri, dilekleri ve duaları aynı olan Müslümanların yürekleri ve yanık yakarışları vardır vakfede. Bu milyonların içinde nice Allah dostu, gönülleri, takva ehli, haram lokma nedir bilmez, duaları reddolunmaz ve haccı mebrur sahibi vardır. Niceleri vardır kim bilir. Allah Resulü duaların en faziletlisinin Arefe günü yapıldığını belirtir. Duaların en faziletlisinin Arefe günü yapıldığını bildirir Peygamber Efendimiz Arafat'ta ve şöyle buyurur. Şeytan Arefe günü görüldüğünden daha hor ve hakir, daha zelil, daha öfkeli hiçbir zaman görülmemiştir. Bunun sebebi de onun rahmetin indirilişini, Allah'ın büyük günahları affedişini görmesidir. Arafat vakfesinin ardından sıra Müzdelife vakfesine gelir. Müzdelife harem sınırları içinde Arafat ile Mina arasında. Arafat ile Mina arasında kalan bir bölgenin adı. Akşamdan sonra hacılar öğle vaktinde öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek, cem ederek kılıyorlar. Akşamdan sonra hacıların peş peşe gelip orada toplanmaları ve topluca Allah'a yakınarak Mina'ya yaklaşmaları. Çünkü Arafat'tan Müzdelife vakfesine geçiyor hacılar. Müzdelife dedik, harem sınırları içerisinde Arafat ile Mina arasında kalan bir bölge. Akşamdan sonra hacılar peş peşe gelip burada toplanırlar ve topluca Allah'a yakararak Mina'ya yaklaşmalar sebebiyle bu adı almıştır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrıldıktan sonra akşam namazını geciktirerek yatsı vakti girdikten sonra ikisini birlikte kıldı. Öğle ile ikindi, akşamla yatsı. Öğle ile ikindi öğle vaktinde, akşamla yatsı yatsı vaktinde. Peygamber Efendimizin uygulaması bu. Bugün de Arafat meydanında milyonlarca hacının uygulaması da bu. Arafat vakfesinde kıbleye karşı dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etmiş Efendimiz ve Müzdelife'nin tamamını vakfe yapılacak yer olarak ilan etmişti. Yolda ertesi gün girişecekleri temsili savaşta şeytana atmak üzere Müzdelife'de Fazıl bin Abbas'a 7 taş toplattı Peygamber Efendimiz. Eline aldığı küçük taşları göstererek ashabına böyle taşlar atmalarını tavsiye etmiş. Evvelki milletlerin dinde aşırılıkları sebebiyle helak olduklarını hatırlatarak dinde aşırılıktan sakınmalarını emretmişti. Nasıl taşlar onlar? O taşlar Nuh'tan biraz büyükçe taşlar. Nuh'un büyüklüğünden biraz büyükçe taşlar. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe Müzdelife'de gece ve sabahın alaca karanlığında yapılmaktadır. Yatsı namazından sonra başlıyor Müzdelife vakfesi. Müzdelife'den ayrıldıktan sonra Muhassir Vadisi sağda kalacak şekilde hızlıca Mina'ya geçilir. Muhassir Vadisi, Muhassir Bölgesi, Kabe'yi yıkmak üzere gelen o meşhur Ebrehe'nin fil ordusunun ebabil kuşlarının attığı taşlarla hüsrana uğratıldığı yerdir. Oradan geçerken Fil suresinde anlatıldığı gibi küçücük taşlar güçlü Ebrehe ordusunun planını nasıl boşa çıkarmışsa cemeratta atılacak taşlar da şeytanın bize karşı kurduğu tuzakları boşa çıkaracağı umulur. Böyle düşünülmelidir. Değerli dinleyicilerimiz, Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Sabaha Mina bölgesine ulaşmıştır artık hac adayları. Mina, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi sınavlardan geçmiştir. Bir tarafta Allah'ın emri ve aşkı, diğer tarafta ciğer paresi vardır ve her ikisi de sınanmaktadır. Allah sevgisi mi, evlat sevgisi mi? Allah sevgisi mi, yaşama arzusu mu? Hazreti İbrahim durumu oğlunu açar ve görüşünü sorar. Hazreti İsmail'in cevabı kısa ve nettir. Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ya ebetif al ma tümer. Ya ebetif al ma tümer. Babacığım, emredileni yap. Bu cevap üzerine Hazreti İbrahim sevgili oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir ve Mina yolunu tutarlar. Ancak baba olabilmek için neredeyse tam 100 yıl bekleyen ve bir asır aradan sonra kendisine bahşedilen oğlunu kurban etmek isteyen Hazreti İbrahim'in karşısına o esnada şeytan çıkar. Hazreti İbrahim tercihini şeytana rağmen Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Allah Teala rızası uğruna biricik oğlunu feda etmekten çekinmeyen Hazreti İbrahim'i oğlu İsmail yerine kurban etmesi için büyük bir koç kurban göndererek mükafatlandırmış. Neticede baba oğul hem Hazreti İbrahim hem oğul Hazreti İsmail ikisi de Allah'ın emrine teslim olmuşlar ve böylece sınavı kazanmışlar. Allah Teala da onlara kurban etmek üzere büyük bir koç göndererek onları mükafatlandırmıştır. İşte Mina can, mal, mülk, mesken, evlat, eş, kardeş, ticaret, aşiret, mevki, makam ve rütbe gibi diğer sevgilerin aşıldığı Allah sevgisinde zirveye ulaşıldığı yerdir. Artık Mina'da sadece Allah temenni edilecektir. Allah sevgisi mi, diğerleri mi? Bu imkanlar kişileri Allah sevgisine mi götürüyor yoksa onun yolunda birer engel mi teşkil ediyor? Diğer bir ifadeyle Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail misali en çok sevdiği varlıklarını Allah sevgisi uğruna feda edebiliyor mu? İşte bu noktada Allah'ın müjdesine mi itibar ediyor, yoksa şeytanın kandırmacasına mı, vesvesesine mi? Dolayısıyla aslında Hazreti İbrahim ve oğlunun sınavıyla bugün bizim sınavlarımız pek farklı da değil. Ancak İbrahim'i bir tavır, İbrahimce bir tavır, Hazreti İbrahim gibi bir tavır takınmanın çok zor olduğunda da şüphe yok. Hac esnasında kesilen kurbanlık hayvanlar Kur'an'da Allah'ın nişaneleri olarak alınır. Hedi denilen hac kurbanı hacca gelenlerin, müminin Rabbine hediyesidir. Sırf Allah için malından vazgeçebildiğinin ifadesidir. İhramda bir otu dahi koparmak yasakken, Allah'a bağlılığın, fedakarlığın bir göstergesi olarak bayramda canlı hayvanlar kurban edilmektedir. Özellikle kurban etlerinin tamamının yoksul İslam ülkelerine gönderildiği günümüzde, hacının hiç tanımadığı Müslüman kardeşlerine verdiği destek ve sosyal dayanışma haccın en hikmetli yönlerinden birisini oluşturmaktadır. Kurban, hac görevlerini yerine getirebilmenin şükrünü eda etmek demektir. Kurban, hacda kesilen kurban, hac görevlerini yerine getirebilmenin şükrünü eda etmek demektir. Nasıl Ramazan orucunu tamamlayınca Ramazan bayramı yapılıyorsa, hac ibadetleri tamamlanınca da hac kurbanları kesilmekte ve kurban bayramı kutlanmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, görüldüğü gibi ihram, tavaf, say, vakfe, şeytan taşlama gibi kendine özgü çeşitli görevlerle hac, baştan sona sembolik ibadetlerden oluşmaktadır. Buradaki her bir sembolik davranışın belli bir anlamı, manası ve mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Fakat neticede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu üzere, beyti tavaf, Safa ile Merve arasında yapılan say ve şeytan taşlama işi ancak Allah'ın anılmasını sağlamak içindir. Hac görevlerinin son noktasını ziyaret tavafı oluşturur ki haccın rükünlerinden birisidir, farzlarından birisidir. Hacı o ana kadar Arafat'ta mahşeri yaşamış ve marifete erişmiş, Mina'da malıyla canıyla bütün varlığıyla Allah'ın yolunda olduğunu göstermiş. Kendisinden istenen görevi başarıyla yerine getirmenin sevinci, şükrü ve bunun Allah nezdinde mebrur ve makbul bir hac olması, dua ve niyazları vardır hacının dilinde ve gönlünde. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir, mühür gibidir. Her fani insanın ömrünün bitişi gibi Allah'ın kendisine verdiği bu mukaddes iklimdeki sayılı günlerde sona erer. Memleketine dönmeden önce hacı, Kabe ile vedalaşmak üzere yapacağı tavafa veda ya da sader tavafı denir. Veda tavafı veya sader tavafı. Ayrılacaktır, artık Kabe'ye veda edecektir. Her vedada hüzün vardır. Hakikaten bu çok tatlı bir hüzündür, çok büyük bir hüzündür. Birkaç günlük Rahman'ın misafirliği, duyufur Rahman, Rahman'ın misafirliği, Allah'ın misafirliği sona ermiş ve huzurdan ayrılmanın zamanı gelmiştir, gelip çatmıştır. Hacının kalbi birkaç hafta önce Kabe'ye kavuşmanın heyecanıyla çarparken, şimdi bu mukaddes mekandan ayrılmanın hüznüyle burkulmaya başlar. Acaba Kabe-i Muazzama'ya bir kez daha kavuşmak nasip olacak mı? Dünyada Kabe'ye kavuşma imkanı veren Allah'ın acaba cennet ve cemaline kavuşmak mümkün olacak mı? Acaba Kabe ile gerçekleşen geçici ve sembolik vuslat ahirette gerçek ve ebedi vuslata dönüşecek mi? İşte bu duygu ve düşüncelerle endişeyle ümit arasında Kabe'ye veda eder hacı. Günlerdir gözüyle gördüğü Beytullah'ı bundan sonra hayatında gönlüyle görmek ve hac esnasında edindiği tecrübeyi gönül bağıyla sürdürmek üzere veda eder. Hayatının en anlamlı yolculuğu olan hac, bir Müslüman için, mümin için tam anlamıyla bir dönüm noktası olmalıdır. Artık adeta mahşeri yaşamış olan hacı, hac sonrasında elde ettiği beyaz sayfayı hiç kirletmemeye özen göstermeli. Hacdan öncesiyle hacdan sonrası kesin bir şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Rabbim sizlere de haccı mebrur, kabul edilmiş bir hac eda etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Türk Tasavvuf Korosu Kabe'nin yolları bölük bölüktür diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bugün programımız gereği sadece hac ile ilgili sorulara cevap veriyoruz. Önemli bir soru. Bir dinleyicimiz hac yapan kimsenin bütün günahlarının affedileceğine dair rivayet sahih midir diye soruyor ki biz de sohbetimiz içerisinde bu rivayeti sizlere arz ettik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah için hac eder, Allah'ın rızasına uymayan kötü söz ve davranışlardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa kul hakkı hariç annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak hacdan döner buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Bu hadis muteber hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bu ve benzeri hadisleri gerçek anlamında anlamak mümkün olduğu gibi hac ibadetinin önem ve faziletini vurgulamak ve bu vecibeyi ifaya teşvike yönelik olarak değerlendirmek de mümkündür. Benzer ifadeler başka ibadetlerle ilgili olarak da kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak şu hadisleri verebiliriz. 5 vakit namaz, cumadan cumaya kılınan cuma namazı, Ramazan'dan Ramazan'a tutulan Ramazan orucu, büyük günahlardan uzak kalındığı sürece arada işlenen küçük günahların bağışlanmasına vesiledir. Her kim Ramazan'ı farz olduğuna inanarak ve ecrini de umarak oruçlu geçirirse daha önceki günahları bağışlanır. İşte gördüğünüz gibi Peygamber Efendimizin bu şekilde diğer ibadetlerle ilgili de hadis-i şerifleri var. Değerli dinleyicilerimiz, bu hadislerden anlaşılması gereken büyük günahlardan uzak kalındığı sürece küçük günahların belirtilen iyi ameller vesilesiyle affedileceğidir. Namaz, oruç, hac, zekat gibi farz görevleri terk etmek, içki, kumar, zina, hırsızlık, yalan, yalancı şahitlik, iftira, zulüm, adam öldürme gibi, gıybet gibi haramları işlemek büyük günahtır. Dolayısıyla farz görevlerimizi yerine getireceğiz, büyük günahlardan da özellikle sakınacağız. İmkan bulup diyor bir başka soru, Kabe'yi gören veya umre yapan kişiye hac farz olur mu hocam? İmkan bulup Kabe'yi gören veya umre yapan kişiye hac farz olur mu? Haccın farz olması için değerli dinleyicilerimiz, belli zamanda hac farizasının ifa edileceği yerlerde bulunma imkanına sahip olmak gerekir. Farz olması için hac farizasının ifa edilecek imkana özellikle sahip olmak gerekir. Dolayısıyla hac mevsiminde değil de başka bir vakitte Mekke'de bulunan bir kimse hac mevsimi başlamadan oradan ayrılmak zorunda kalır ve hac vaktinde tekrar gitme imkanı bulamazsa, sırf Mekke'de bulunduğu için, sırf Kabe'yi görmesinden dolayı ona hac farz olmaz. Kabe'yi gören kimse eğer hac mevsimine kadar orada kalma imkan ve fırsatı bulursa kalır ve hac yapar. Yoksa kendisine hac farz olmadığı halde sırf umre yaptığı veya Kabe'yi gördüğü için bir kimseye hac farz olmaz değerli dinleyicilerimiz. Çok yaygın bir konuyla ilgili bir sorumuz var. Evlenme çağında bekar çocuğu bulunan kişi hacca gitmeyi erteleyebilir mi diyor bir dinleyicimiz. Öncelikle şu hususu ifade edelim. Sağlık ve servet yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıllı ve bülü çağına erişmiş Müslümanların, imkan sahibi Müslümanların ömürlerinde bir defa hac etmeleri farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin imkan elde edince geciktirmeden farzı yerine getirmesi gerekir. Bu itibarla kişinin evlenme çağında bekar çocuğu da bulunsa bu şartları taşıması halinde hac etmesi farzdır. Şartları taşıması halinde. Hacca gitmeyip de hac parasını çocuğunu evlendirmek için kullanırsa hac yükümlülüğü üzerinden düşmez. Son bir soruyla bugünkü programımızı bitiriyorum. Borçlanarak hacca gitmek doğru mu diyor bir dinleyicimiz. Bir Müslüman hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden hac imkanına sahip, hür, akıllı ve bülü çağına erişmiş olması gerekir dedik. Bir önceki sorumuza cevap verirken. Böyle olunca maddi yönden hac imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak borçlanarak hacca gitmeler halinde hac ibadeti geçerli olur. Fakat bu onlar için bir yükümlülük değildir. Yaparlarsa ibadetleri geçerli olur. Kendilerinden hac sorumluluğu da düşer. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ile birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere bugün Türk Tasavvuf Korosu'nun söyleyeceği "Yandım yıkıldım ben nar-ı aşka" ilahisiyle veda ediyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
hay, ya hay, ya hay, ya hay. Ah sultanım sen var iken, ya ben kime yalvarayım ya. Ah sultanım sen var iken, ya ben kime yalvarayım ya. Ah ah ah ah, öder aklına Rahmanim. Ah ah ah ah, öder aklına Rahmanim. Bir havli faz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.